Ayrım 10.
Memurlar giyimlerine dikkat edeceklerdi. Pis ve uzun tırnaklı, iyi tıraş olmamış, bıyığı düzeltilmemiş, gömleği kirli, pantolonu ütüsüz olarak karakola gelinmeyecekti. Hepsinin arkasından yakası ektiğini biliyordu. Şube müdürüne şikayet ettiklerini biliyordu. Şube müdür de yakası ilkiyordu ondan ama sesini çıkaramıyordu. Adını Kızıl Panter takmışlardı. Doğruydu. Panter gibiydi, amansızdı. Yalnız memurlarına karşı değil, suçlulara karşı da amansızdı. Onun eline düşmekten ödü kopardı sabıkalıların. Onunla ilk karşılaşılanlar da hemen öğrenirlerdi kim olduğunu. Daha ilk tokadı yer yemez anlarlardı. En küçük bir savsaklamayı bile bağışlamazdı. Nöbeti asıp pavyona eğlenmeye giden bir memuru ile nezarethanedeki bir oğlanı anasıyla gizlice görüştüren bir başkasını, şube müdürünün bütün araya girmek istemesine karşın sürdürmekte diretmişti. Ankara'nın göbeğinde sefa pezevenkliği yapmanın ne demek olduğunu öğrensinlerdi. Gidip görsünlerdi bakalım Anadolu'da yaşamak nasıl oluyordu. Bütün çocukluğunu oralarda geçirmişti Recai Bey. Bunlar gibi bilmem hangi parti başkanının torpiliyle gelip kurulmamıştı o karakola. Doğru mu yapmıştı? Herkes düşmandı şimdi ona. O kadar uğraşması, didinmesi neye yaramıştı? Sonunda bir bahane bulmuşlar, onu da o karanlık odaya sürmüşlerdi işte. Yine de yaptığının yanlış olduğunu sanmıyordu. Herkes onun gibi davransaydı, bu düzensizlik, bu kargaşalık olmazdı. Yalnız bu da yetmiyordu elbet. Devlet çalışan memurunun hakkını vermeliydi. İçini çekti, elini yüreğinin üstüne bastırdı. Orada sürekli kanayan bir yara vardı. Bu yarayı doktor göremezdi. Onun acısını kendisinden başka kimse bilemezdi. Onu öldüren, daha doğrusu yavaş yavaş ölüme götüren bir yaraydı bu. O yarayı açan, kurşunu sıkan el yoktu artık. Ama yara durmadan kanıyordu. Korkuyordu Recai Bey. Ölmekten değildi korkusu. İnsan bir kez ölürdü. Zamanı gelince, ki bu zaman birdenbire de gelebilirdi, ölememekten korkuyordu. Ona Kızıl Panter adını takmış olanların karşısında sorguya çekilmekten korkuyordu. Kayınpederi olacak herifin böyle ikide bir çıkıp gelmesi hayra alamet değildi. Ne olabileceğini bilmiyordu. Onu neyle suçlayabileceklerini de bilmiyordu. Kimse onun rüşvet yediğini söyleyemezdi. O kadar budala değildi. Her önlemi almıştı. Binnur'a gelince omuzunu silkti. Hiçbir şey yapamazdı o herif. Hiçbir şey kanıtlayamazdı. Herkes biliyordu Binnur'un ne biçim bir bela olduğunu. Defolup gitmişti işte. O ayyar serseri herifi kimse ciddiye alamazdı. Yine de bir yanlışlık vardı bu işte. Bir adaletsizlik vardı. Neden tüm belalar gelip onu buluyordu? Bir gün o da herkes gibi rahat edemeyecek miydi şu dünyada? Fukara doğmuşsa kabahat kimdeydi? O daha küçükken babası ölmüşse kabahat kimdeydi? Kardeşinin ayağı mangala takıldı diye niye hep onu suçlamıştı annesi? Herkesin dayıları yeğenleri için deli divane olurken neden onun dayısı durmadan itip kalkmıştı onu? Babası kız kardeşini zorla kaçırdıysa oğlunun ne günahı vardı? Ya Binnur? Başkasını bulamamış mıydı başına tebelleş olacak? Niye hep ben? Ne var benim suratımda? Kızına karakolda işkence yapıldığını söyleyerek savcılığa başvurmuş olan bir babayı anımsadı birden. Savcılık soruşturma açtırmış, işkence savının doğru olmadığı anlaşılmıştı. Yaş tahtaya basmazdı o. Kızı savcılığa yollamadan önce doktordan kapı gibi bir rapor almıştı. Kızı nezarethanede gözaltındaki öteki kızlarla ideolojik nedenlerle kavga ettiği, yüzündeki vücudundaki morlukların, çürüklerin bu kavgada arkadaşlarından yediği dayaktan ileri geldiğini belirten bir de tutanak düzenlettirmişti. Savcının kapısı önünde karşılaştığı adam, kulların adaletinden kurtulabilirsin ama Tanrı'nın adaletinden kaçınılamaz demişti. Ondan da kurtulduğunu sanırsın ama bakarsın senin suçunun cezasını evlatların çeker. Adam onun yaşına başına bakmış, çocuğu olması gerektiğini düşünmüştü. Çocukları çekermiş. Hadi canım sen de. Kendisi düşünseydi bunu. Kızının suçsuz olarak tutuklandığını, eziyet çektiğini söylüyordu. Öyleyse kendisinin vardı demek bir büyük suçu. Boş laflardı bunlar. Kimin ne için cezalandırıldığını ancak Tanrı bilirdi. Onun işine de karışılamazdı. Onlar Tanrı'nın elinde bir oyuncaktan başka bir şey değillerdi. Tanrı öyle istiyordu, onlar da onun isteğini yerine getiriyorlardı. Peki ama Tanrı'nın Recaib elini alıp veremeyeceği vardı ki böyle gözden düşürtmüş, gündüzleri karanlık bir odada, akşamları bu çatı katında çile çekmesine razı olmuştu. Bir günde yaşlı bir kadın "Tanrı'dan kork" diye bağırmıştı. O zaman da gülmüştü Recai Bey. "Ben bir şeyden korkmam" demişti. Sonra da o gece durup dururken uyanmış ve korkmuştu. Tanrı'nın neye kızacağını bilemezdi. Bakmışsın o küçük orospuya iki tokat attı diye. Gözlerini tavana kaldırdı. Koyu kahverengi benekler oluşmuştu tavanda. Tavan akıyordu. Ev sahibine haber yollamıştı. Adam oralı olmamıştı. O da herkes gibi Kızıl Panter Recai Bey'in gözden düşmüş olduğunu biliyordu. Eskiden olsa böyle mi olurdu? Çarşıdan geçerken bütün esnaf oturdukları yerden kalkar, onu selamlardı. Çocuklar onu görünce çil yavrusu gibi dağılırdı. Yalnız onlar mı? Üstleri bile çekinirdi Recai Bey'den. Bir gün fakültenin birinde öğrenciler "Can güvenliği isteriz, dekanla görüşmek isteriz" diye tutturmuş, okulun merdivenlerine oturarak öğrenim özgürlüğüne engel olmak istemişler. Dekan haber vermiş, ekipler olay yerine gidip 50'den fazla öğrenci yakalayıp getirmişlerdi karakola. Aralarından birinin babası bilmem hangi bakanlığın müsteşarıymış. Recai Bey kızlı erkekli 50'den fazla öğrenciyi balık istifi gibi tıkıştırmış nezarethaneye. Komiser yardımcısı Recai Bey'in emri gereğince ağırdan alarak sorguya çekiyordu öğrencileri teker teker. O sırada telefon çalmış, o oğlanın babası Recai Bey ile konuşmak istemişti. Nasıl da alttan alıyordu adam. "Bir yanlışlık olmalı komiser bey" diyordu. "Benim oğlum karışmaz öyle şeylere. Çok halim selim bir çocuktur." Recai Bey sorgusu bitmeden "kimseyi salıvermem" diye yanıtlamıştı. "Acaba sorgusunu öne alamaz mısınız?" Bir yalan atmıştı o zaman. "Burada gazeteciler var, sonra ne derler bilirsiniz." Daha sonra doğrudan doğruya genel müdür telefon etmişti, rica etmişti. Bunun üzerine yanına çağırtmıştı oğlanı Recai Bey. "Defol, bir daha gözüm görmesin" demişti oğlana. Oğlan hiç de babasının söylediği gibi muhallebi çocuğuna benzemiyordu. Dikleşmişti. "Ben arkadaşlarımdan ayrılamam. Yasal olarak ne işlem yapacaksanız yapın" diye direnmişti. O kadar kalabalık olmasalar, araya da genel müdür girmemiş olsa yasal yolun ne olduğunu gösterirdi ona Recai Bey. Yapacak başka şey yoktu. Oğlanı arkadaşlarının yanına göndermiş, genel müdüre de durumu anlatmıştı. Genel müdür, "Öyleyse hepsini yolla evlerine" demişti. "Bağışlayın sayın genel müdürüm ama burada gazeteciler var. Sorguları bitmeden salıveremem." Gık bile diyememişti genel müdür. Sonradan merkezden 3 komiser yollamışlardı ifadelerinin alınması için. Gece 12'de nezarethanedekilerin tümünü minibüslere bindirip yollamışlardı savcılığa. Savcılık hepsini bırakmıştı sonra da. Şimdi artık kimse önemsemiyor onu. Kimsenin önemsemesini aldırmıyor. Aslında aldırıyor ama sabrediyor. Sırasının gelmesini bekliyor. Bu böyle sürüp gidemez. Sürüp giderse deli olur insan. O karanlık odada, bu tavana akan çatı katında mı dolduracak günlerini? Bir de emekliye ayrılırsa ne yapar o zaman? Keşke Komiser Serdar'ın ciğerini parçalayan kurşun ona gelseydi. Namusuyla ölür giderdi. Bütün suç Binnur'un, gerisi bahane. O İbne doktorun sağda solda ne dedikodular etmiş olabileceğini biliyor. Binnur'un babası olacak herifi de yüreklendirmiştir. Ya bir soruşturma açarlarsa? Ne diyebilirler? Ne bulabilirler aleyhinde? Bilemiyor ama için için korktuğunu da yatsıyamıyor. Şimdi zaman kötü. Herkes polise karşı. Ufacık bir kuşku, bakmışsın. Merkez cezaevinin ceza hücrelerinde iri bir kedi büyüklüğünde fareler cirit atıyordu. 3 gün uykusuzluğa dayandıktan sonra kendinden geçen bir hükümlünün yüzünü gözünü parçalamıştı fareler. Şimdi durup dururken nereden geliyor böyle şeyler aklına? Gördüğü düşün etkisiyle olmalı. Onu o kadar etkilemiş olan ne o yeşil ışıkta belki de onun ölümünü kararlaştıran insanlar, ne o beyaz maşraflı cellat. O kendini yatağa mıhlanmış bulmak, kolunu bacağını kımıldatamamak, sesini çıkartamamaktı korkunç olan. Bir gün böyle bir şey gerçekleşecek olursa, bütün suç o kaltakta. Eskiden hiç düşünmezdi böyle şeyleri, onunla birlikteyken bile. O gittikten sonra yaşamında pek çok şey değişti. Çöktü birdenbire, farkında bunun. çöktü ve kendini anlamsız korkulara kaptırdı. Nasıl bir kadındı o? İğrençti. Söylenecek başka bir şey yok. Orospu'dan da beter. Sapık, sevici, namussuz. Yine de o gittikten sonra birden büyük bir boşluğa yuvarlandığını yadsıyamıyor. Şu hamam böceği gibi bir şeydi o. İğrençti ama evindeydi, yaşıyordu. Onu ne kadar kızdırırsa kızdırsın, her gününü bir cehenneme çevirmiş olursa olsun, bir boşluğu dolduruyordu. Böyle bir duyguya kapılabileceğini hiç zannetmemişti. Onu böyle bir çeşit hayırla anabileceğini. Oysa nefret etmenin ne anlama geldiğini ona öğreten de Binnur'du. Öyle öyle, nefret ediyordu ondan Binnur. Bunu hiç saklamıyordu. Neydi nefretinin nedeni? Öğrenememişti bir türlü. Son güne kadar seviciliğini de bilemiyordu ki. Hiçbir şeyine karışmamıştı. Her dediğini yapmıştı. Yine de nefret ediyordu ondan. Oysa Recai Bey kimseden nefret etmezdi. Görevini yaparken hiçbir duyguya yer vermezdi içinde. Kızgınlığın ne demek olduğunu bilirdi. Bak, kızgınlık başka şeydi. Gelip geçici bir duyguydu. İnsan sevdiklerine bile kızabilir. Nefret ettiklerine karşı soğuk bir kayıtsızlıkla davranabilir. Binnur'un ona yaptığı gibi. Recai Bey kızardı. Herkese kızardı. Görevini iyi yapmayan memurlarına, suçlu olduğuna inandığı kişilere, kaloriferi iyi yaktırmayan yöneticiye kızardı. Bunun için kimse kınayamaz onu. Çocukluğu boyunca bilirdi kızgınlığın ne olduğunu. Onu durmadan döven dayısına, tamirci dükkanındaki ustasına, basım evindeki baş mürettibe, anasına kızmakla geçmişti bütün çocukluğu. Ama birinden biri bir gün bir tatlı söz söyleyecek, yanağını okşayacak, avucuna 3 kuruş harçlık tutuşturacak olsa hemen geçerdi kızgınlığı, kin tutmazdı. Gerçi öyle sevecen bir çocuk değildi. Zaten yüzü gözü her zaman yağ, kir, pas içinde olduğundan onun sevimli bir çocuk olup olmadığını kimse anlayamazdı kolay kolay. Gerçek o ki somurtuk bir oğlandı. Başka türlü de olamazdı. Kışları hep üşürdü, karnı iyi doymazdı. Binde bir çıkardı ona tatlı bir söz söyleyen, yanağını okşayan, eline harçlık sıkıştıran. Yazları tarlada, bağda, çıldırtan bir güneş altında çapa çapalardı. İkide bir karnı ağrır, kurt döker, sancılanır, kimse neyin var demezdi. Polis okulunda da sınıfın önde gelenlerinden olduğu halde kimse aferin dememişti ona, sırtını sıvazlamamıştı. Belki de hep öyle asık suratlı bir çocuk olduğu içindi. Delikanlı sırasında da kimse sevecenlikle yaklaşmamıştı ona. Yaşamı boyunca bir kez gittiği genel evdeki kadın bile onunla yatarken yüzünü buruşturmuş, başını duvardan yana çevirmişti. Bunu fark etmiş ve bütün isteğini yitirmişti. Peki ama benim suçum neydi? Öyle güzel bir çocuk olmadıysa, yakışıklı bir delikanlı olmadıysa, görevini iyi yapıyorsa, kızgınlığını yenemiyorsa, kabahat mıydı bu? Kaloriferler iyi yanmıyor. Yere, yatağın az ötesine oturttuğu küçük elektrik sobası odayı ısıtmaya yetmiyor. Yatağın içinde üşümüyor artık ama kalkmaya da cesaret edemiyor bir türlü. Başının ağrısı gözlerini bastırıyor, midesi eziliyor. Dün öğleden sonra daireye gitmediğini fark etmemişler mi acaba? Haşmet Hanım imza defterini müdüre götürdüğünde başını anlamlı anlamlı sallayarak Recai Bey'in sabah geç geldiğini, öğleden sonra ise hiç uğramadığını söylememiş midir? Şu kıza söyleseydi daireye telefon etsin diye. Onun yokluğu imza defterindeki bir boş satırdan başka anlam taşımazdı dairedekiler için. Kimse arayıp sormazdı. Ne diye arasınlar? Bir işe yaramayan, kimsenin işi düşmeyecek, sıradan bir memur o. Emekli olsa, başka yere gitse de o küçücük karanlık odayı boşaltsa diye bekleyenler bile vardır. O genç oğlan örneğin, odasına göz diktiği bakışından belli. Bütün gün Haşmet Hanım'ın sulanmalarından kurtulmak için en azından. Şimdi şurada ölse haberleri bile olmaz. Belki nerede bu herif diyen olur ama evine gelip aramayı düşünmezler. Cesedi kokuşuncaya kadar. İlk kim farkında olur? Düşündü. Hizmetçi kadın 3 gün sonra gelecekti. Anahtarı vardı. Ondan önce belki kapıcı, gazeteci, laf arasında onun 3 gündür uğrayıp gazete almadığını söyleyecek olursa eğer. Ama kapıcı anlamaz. Burnu alışıktır leş kokusuna. Oturdukları izbe zaten öyle kokuyor. Kar kıyamet oldu mu mahallenin kedisi köpeği bodruma sığınıyor. Öylesine tembel ki herif onları kovmaya bile üşeniyor. Bir de geçen gün gazeteciye ikinci katta oturan Amerikalı madamın köpeği için bonfile aldırttığını söyleyerek yakınıyordu. Bu tür sözleri bu adamların kafalarına kimlerin soktuğunu biliyor Recai Bey. Amerikalı madamın köpeği de köpek de hani, neredeyse adam boyunda. Arka ayaklarının üstünde sahibinin omuzuna yaslandı mı kadının boynu geçiyor. Kadın da sırığın teki üstelik. Yine bir sabah gazetelerini alırken apartman komşuları konuşuyorlardı. Hayvan öyle iyi eğitilmiş ki bir kez bile havladığını duymamışlar. Caddede karşıdan karşıya geçerken önce soluna, sonra sağına, sonra yine soluna bakıyor. Yayalara kırmızı ışık yandığı zaman öldürsen yerinden kımıldatamıyormuşsun. Karakoldayken toplum polislerine de böyle köpeklerden verildiğini duymuştur Recai Bey. Bir polisin günlük hakkında fazla tutuyormuş emek paraları. Öyle yetiştirmişler ki daha önce hiç görmedikleri insanların arasından suçlu olabilecekleri bulup çıkartabiliyorlarmış. Çünkü suçlu olanlar hayvanı görünce korkuyor, korkunca da değişik biçimde terlemeye başlıyorlarmış. Hayvan korkudan oluşan bu terin kokusunu alıyor, suçluyu yakalıyormuş. Şu köpekler kadar olamıyoruz diye mırıldandı öfkeyle. Şöyle sağına soluna bakacaksın, gözüne kestirdiğini atacaksın içeri. Bir fırça. Biraz burnun koku alıyorsa, beşinde yanılsan üçünde tutturursun. Ondan sonrası çorap söküğü gibi gider. Başka türlü zaten çıkılmaz işin içinden. Elbet kurunun yanında yaş da yanacak. Aslına bakarsan o sakallı uzun bıyıklı itlerin hepsi suçlu. Amerikalı adamın köpeği bonfile yiyormuş da herif ayda bir kilo kıyma alamıyormuş evine. Ulan sen kimsin be? Ne marifetin var senin? Doğru dürüst kalorifer bile yakamıyorsun. Karının karnını şişirmekten başka ne iş gelir elinden ki bonfile yemek istiyorsun. Şimdi şurada ölecek olsa o köpek hemen farkına varır. Bir de belki o kız. Nasıl olduğunu merak ederek gelip kapıyı çalabilir. Dün gece korkmadıysa gelir. Gelir ve dün geceki gibi uzun uzun çalar. Kapı açılmayınca meraklanır, kapıcıya sorar. Belki gazeteciye, belki eczacı kalfasına sorar. Kimse gördüğünü söylemeyince belki yöneticiye haber verir. Onlar da dairesine sorarlar. Yine de akıllarına gelmez onun burada geberip gitmiş olduğu. Çok görmüştü günlerce kapalı kalmış bir evde kokuşmuş cesetleri. İğrenç bir şeydi. Baltayla doğranmış, yüzlerini gözlerini farelerin kemirdiği, üstlerine böcekler, kurtlar üşüşmüş, kokuşmuş, yemyeşil olmuş ölüler. İğrenç ama ibret verici bir görünümdü bu. Ne insanın yüzüne bakmaya kıyamayacağı güzellikte kadınlar, genç oğlanlar, ne yakışıklı erkekler. Ölümün ne demek olduğunu ancak o zaman anlıyordu insan. Öyle yiğitlik taslamak kolaydı. Herkes görmeliydi kokuşmuş bir cesedin ne olduğunu. Ölenleri toprağa gömecekleri yerde bırakmalıydılar ortada, sokaklarda, caddelerde, alanlarda o hale gelinceye kadar. Belki o zaman akılları başlarına gelirdi insanların. Aşkmış, kinmiş, tutkuymuş, kıskançlıkmış. Hele bir gözünün önüne getirsin insan o ölesiye, öldüresiye sevdiği, tapındığı kişinin kokuşmuş cesedini. Bakalım kalıyor mu o aşk, o tutku, o kıskançlık? Ellerine makinalı tabancaları alıp kabadayılık taslayanlar, öldükten sonra anılarına heykeller dikileceğini sananlar, görsünler ne hale geleceklerini. Bakalım hangisinde kalacak o yiğitlik? Diyelim ki şu kız. 45'lik bir tabancadan çıkan iki mermiyle bağırsakları dışarı fırlamış bir halde, üzerinde yeşilli morlu sinekler uçuşan, böcekler kaynaşan bir cesede dönüşebilir bir gün, bir alanda. Bu gidişle zaten birer ikişer, herkesi bekleyen böyle bir son değil mi? Yalnız birbirlerini temizleseler neyse de. Ense kökünden kafatasının ortasına doğru tokmaklar iniyor yeniden. Dayanılacak gibi değil. İlaç alması gerek, oysa oda soğuk ve dünkü gibi yine titremeye başlayacağından korkuyor. Boğazı da bir tuhaf. Ağrıyor sayılmaz yalnız, gırtlağının içini sanki yapışkan bir doku kaplamış. Şiş değil, yutkunmasını engellemiyor. Sadece yutkunurken iyi pişmemiş bir et lokması boğazına sarılmış gibi bir duyguya kapılıyor. Daha doğrusu o lokmanın kendi eti olduğunu düşünüyor ve midesi bulanıyor. O boğazının içindeki belki de daha kötü bir şeydir. Gece uykusunun arasında ağzın içine girip küçük diline yapışan pis bir yaratık, bir hamam böceği de olabilir. Korkuyla doğruluyor yerinden. Çocukluğunda bağda uyurken ağızlarından içeri yılan girmiş olanları çok duymuştu. Ama bir böcek. Bu kadar ilaçlamasına karşın hala böcek kalmış mı acaba? Apartmanı sarmışlarsa ne yaparsan yap faydasız. Bir de sokak kapısını açıyorsun ki yüz binlercesi toplanmış sandıkta arkadaşlarının öcünü almak için bekliyor. Gazetede okumuştu. Amerika'da binlerce kuş bir kasabaya saldırmış. Her yanı yerle bir etmiş. Şimdi şu kentin evlerini, apartmanlarını, dairelerini, dükkanlarını, hastanelerini, hapishanelerini, kanalizasyonlarını dolduran milyonlarca, milyonlarca böcek bir araya gelip hep birden saldıracak olsa ne yapardı insanlar? Nasıl başa çıkarlardı? Dünyanın sonu olurdu bu. Ben rastlamadım demişti kız. Farkında mı bakalım? Hem o böcekler öyle sinsidirler ki. Dünküne bakma sen, kendini beğenmiş bir böcekti o. Üstelik de topaldı. Yine de gözüne alkol şişesi ilişmemiş olsa kaçıracaktı elinden. Çünkü anlamıştı böcek onun korkusunu. Bayağı meydan okumaya kalkışmıştı ama Recai Bey de iyi oyun oynamıştı doğrusu. Önce bir iki damla, sonra bir kibrit. Gülmeye başladı, hemen sustu. Gülerken daha çok ağrıyordu başı. Gözünde de bir şeyler vardı galiba. Hafif bir bulanıklık. Eliyle gözünü ovuşturdu. Bulanıklığın geçeceğini zannetti ama aksine arttı. En iyisi kalkıp eğer su kesilmediyse şöyle bol suyla yüzünü gözünü yıkamak, jiletle bir güzel tıraş olmak, bol kolonya sürünmek, o zaman açılır, bir şeysi kalmaz. Yataktan çıktı, sırtına ceketini aldı, durdu. Banyonun ampulünü değiştirmemişti. Prizi de sıkıştırmak gerekiyordu. Evde yedek ampul var mıydı? Olacaktı. Kapıya doğru yönelmişken yeniden durdu. Bir tuhaf üşengeçliği vardı üstünde. Şimdi kız yine çıkıp gelirse, elinde bu kez bir çaydanlıkla. Hay Allah, ne gülünç bir kıllığı vardı dün akşam kıza kapıyı açtığında. Sırtında battaniye, ayaklar çıplak. Nasıl da şaşırmıştı kız. Şaşırılmayacak gibi değildi. Onu hep tertemiz, ütülü giysiler içinde görmüştü düne kadar. Hele o lokantada başına gelen. Allah kahretsin, ne oluyor bana? Ne zamandır bir çöküntü içinde olduğunu fark ediyor. Her şey bin nurla başlamıştı. Onun gidişi çöküntüyü hızlandırdı. Peki ya şu kız? O ne istiyor benden? Bu soruyu ona yöneltemeyeceğini biliyor. İçindeki kuşkuyu yenemeyeceğini de. Bunda bir iş var. Olmalı, seziyor. Durup dururken ne diye sokulsun? Öylesine güzel, öylesine sevimli bir kız. Ne diye tutup o iğrenç görünümünü aldırmadan koluna girsin, ona yardım etmeye kalksın, gece evine çorba pişirip getirsin. Size çorba getirdim demişti. Hazır bir çorba değildi. Özel olarak pişirilmiş bir çorbaydı.